Ayrım 2. Gülümseyen Adam, Henning Mankell. Sayfa 15. Korkulması gereken şey azametlilerin ahlaksız olması değil, azametli olmaya götüren ahlaksızlıktır. Alexis de Tocqueville, Amerika'da Demokrasi. Birinci bölüm. Siz, sanki sessiz, sinsi bir av hayvanı. Siz Scone'yi kapladığında dünya görünmez olur. Bütün ömrüm Scone'de geçmiş olsa bile buna asla alışamayacağım. 11 Ekim 1993 saat 21. Her tarafa denizden gelen bir sis çökmüştü. Arabasıyla Üstad'daki evine gidiyordu ve kendisini kesif beyaz bir kütlenin içinde bulduğunda Brösarp tepelerine henüz geçmişti. Birden içinde bir korku belirdi. Sisten korkuyorum diye düşündü. Oysa Fraunhofer şatosunda görüştüğüm adamdan korkmalıyım. Arkasında daima pusuya yatmış, yüzleri seçilemeyen, tehditkar korumaları olan dost canlısı adamdan. O adamı ve o dostça gülümsemesinin arkasında gizli olduğunu öğrendiğim şeyi düşünmeliyim. Toplum içindeki itibarı hiç kuşku uyandırmayacak kadar lekesiz olsa da asıl korkmam gereken Hanö körfezinden sürüklenen sis değil, o adam. Yoluna çıkan herkesi öldürmekte bir an bile tereddüt etmediğini öğrendiğimden beri. Ön camı temizlemek için silecekleri çalıştırdı. Karanlıkta araba kullanmayı sevmezdi. Bilhassa far ışığında bir oraya bir buraya koşuşturan tavşanlarla karşılaşmayı hiç sevmezdi. Bir defasında 30 yıl kadar önce yabani bir tavşanı ezmişti. Tomeliyle yolunda gidiyordu. İlkbahar başlarında bir akşam vaktiydi. Frene bastığı anı dün gibi hatırlıyordu ama yine de kaportadan gelen tok bir ses duymuştu. Hemen arabayı durdurup dışarı çıkmıştı. Tavşan yerde yatıyordu ve arka ayakları çırpınıyordu. Vücudunun üst kısmı felç olmuştu ama gözleri ona doğru bakıyordu. Kendini yol kenarından büyükçe bir taş bulmaya zorlamış, taşı tavşanın kafasına vururken gözlerini kapamıştı. Ölü hayvana tekrar bakmadan aceleyle arabasına binmişti. Tavşanın gözlerini ve vahşice çırpınan ayaklarını asla unutamamıştı. Bu olay tekrar tekrar aklına geliyordu. Genelde de hiç beklemediği zamanlarda. Bu tatsız düşünceleri geride bırakmaya çalıştı. 30 yıl önce ölen bir tavşan bir adamın yakasını bırakmıyor olabilir ama ona zarar veremez diye düşündü. Yaşayanlar arasında endişelenmem gereken yeterince insan var. Dikiz aynasını her zamankinden daha fazla kontrol ettiğini fark etti. Korkuyorum diye düşündü tekrar. Bildiğim bir şey varsa o da kaçıyor olduğum. Farnorm şatosunun duvarlarının arkasında saklı olduğunu bildiğim şeyden kaçıyorum. Ve onlar da bunu öğrendiğimden haberdarlar. Fakat acaba ne kadarından? Bir zamanlar yeni yetme bir avukat olarak ettiğim sessizlik yeminini bozacağımdan endişe etmelerine yetecek kadarından mı? Uzun zaman önce mesleki sırlara kutsal bir sadakat göstereceğime dair yemin etmiştim. Yaşlı avukatların vicdanından endişeliler midir acaba? Dikiz aynasında hiçbir şey yok. Sisin içinde tek başınaydı. Ama bir saatten az bir süre içinde üstada dönmüş olacaktı. Bu düşünce sadece bir an için bile olsa keyfini yerine getirdi. Demek her şeye rağmen onu takip etmiyorlardı. Yarın ne yapacağına karar vermişti. Avukat olan ve aynı zamanda birlikte çalıştığı oğluyla konuşacaktı. Hayatın ona öğrettiği bir şey varsa o da her zaman bir çözüm yolu olduğuydu. Şimdi de olması gerekiyordu. Arabanın ışıksız ön panelinde el yordamıyla radyo açma düğmesini aradı. İçerisi genetik alanındaki son gelişmelerden bahseden bir adamın sesiyle doldu. Kelimeler bir kulağından girip diğerinden çıkıyordu. Saatine baktı. Neredeyse 9:30 olmuştu. Arkasında hala kimse yoktu. Fakat sis daha da yoğunlaşıyor gibiydi. Buna rağmen biraz daha gaza bastı. Farnholm şatosundan uzaklaştıkça kendisini daha iyi hissediyordu. Belki de her şeye karşın korkmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Salim kafayla düşünmeye çalıştı. Her şey tam anlamıyla sıradan bir telefon görüşmesiyle başlamıştı. Masasında düzenlenmesi gereken acil bir sözleşmeyle ilgili kendisiyle irtibata geçilmesini isteyen bir adamın mesajı vardı. Adamı tanımıyordu ancak inisiyatif alarak telefon etmişti. Önemsiz bir İsveç kasabasındaki küçük bir avukatlık bürosu bir müvekkil adayını kolay kolay reddedemezdi. Telefondaki sesi şimdi bile hatırlayabiliyordu. Kuzeyli, kibar bir aksanı olan fakat aynı zamanda hayatının her dakikasını çok değerli olduğuna dair izlenim veren bir ses. İşi Skanska bayisi olarak çalışan şirketlerinden birinin Suudi Arabistan'a Korsika'da kayıtlı nakliye şirketiyle bir miktar çimento nakliyesini kapsayan karmaşık bir ticari işlem olarak açıklamıştı. Dipnot Skanska, İsveç merkezli bir inşaat firması. Laf arasında bu yükün Hamis Muşayt'ta, dipnot Hamis Muşayt, Suudi Arabistan'ın güneybatısında bulunan bir şehir, yapılacak devasa bir cami ya da Cidde'de, dipnot Cidde Suudi Arabistan'daki en büyük ikinci şehir, inşa edilen bir üniversite binası için kullanılacağını ima etmişti. Birkaç gün sonra Üstad'daki Continental Oteli'nde buluşmuşlardı. Oraya erkenden gitmişti. Restoran öğle yemeği için henüz açılmamıştı. Köşedeki bir masaya oturmuş ve adamın gelişini beklemişti. Restorandaki tek kişi pencereden dışarı kasvetle bakan Yugoslavyalı bir garsondu. Ocak ayının ortasıydı. Baltık denizinden şiddetli bir rüzgar esiyordu ve yakında kar yağacak gibiydi. Fakat kendisine yaklaşan adam güneşle daha yeni yanmış gibi görünüyordu. Koyu mavi bir takım elbise giymişti ve 50'sinden fazla göstermiyordu. Her nasılsa üstadlara benzemediği gibi Ocak ayında da değilmiş gibiydi. O bronzlaşmış yüzüne ait durmayan gülümseyişiyle bir yabancıydı sanki. Farnholm şatosundaki adamı ilk defa o zaman görmüştü. Çantasız, kendine ait ayrı bir dünyada yaşayan, terzi elinden çıkmış mavi takım elbise giyen, her şeyden önce gülümsemesi göze çarpan bir adam ve arkasında onu gölge gibi takip edip dikkatle hareket eden ürkütücü görünümlü iki koruması. Evet, o zaman bile gölgeleri oradaydı. İkisiyle de tanıştırılıp tanıştırılmadığını hatırlayamadı. Restoranın diğer tarafındaki bir masaya oturmuşlar, efendilerinin görüşmesi bittiğinde tek kelime etmeden ayağa kalkmışlardı. Altın çağ diye geçirdiği içinden kederle ve ben buna inanacak kadar saftım. Oysa bir avukatın hayal dünyası en azından dünyanın bu yerindeki bir cennet hayaliyle gölgelenmemeliydi. 6 ay içinde bronz denli adam hukuk bürosunun gelirlerinin yarısını sağlar hale gelmişti. 1 yıl içinde de kazançları 2'ye katlanmıştı. Faturalar en kısa sürede ödenir, hatırlatmak için mektup göndermeye asla gerek kalmazdı. Ofislerini yeniden dekore edebilmişlerdi. Farnholm şatosundaki adam işini dünyanın her köşesinden ve az çok rastgele seçilmiş gibi görünen yerlerden yönetebiliyordu. Alışılmadık isimleri olan, bazılarını danışmadaki deri koltuğun yanında duran yerkürede bile zorlukla bulabildiği şehirlerden gelen fakslar, telefonlar ve hatta bazen radyo sinyalleriyle. Yine de her şey ne kadar karmaşık olursa olsun kanunlara uygundu. Yeni bir çağın şafağı söktü diye düşündüğünü hatırladı. Sonuçta olup biten bu. Bir avukat olarak Farmholm'deki adamın telefon defterinden beni seçmiş olmasına minnettar olmalıyım. Gözünün önüne gelen hatıra şeridi birden kesildi. Bir an hayal gördüğünü sandı ama sonra dikiz aynasındaki far ışıklarını açık seçik gördü. Demek sessizce yaklaşmışlardı. Korku aniden tüm benliğini sardı. Sonunda onu takip etmişlerdi. Sessizlik yeminini bozarak ihanet etmesinden korkmuşlardı. İlk yaptığı şey sisin içinde hızlanmak oldu. Alnından ter boşaldı. Arkasındaki farları görebiliyordu. Öldürmek için gelen takipçiler diye düşündü. Başka kurtulan olmadığı gibi ben de kaçamayacağım. Ancak araba yanından geçip gitti. Sürücünün yüzü gözüne ilişti, yaşlı bir adamdı. Sonra da arabanın arkasındaki kırmızı lambalar sisin içinde gözden kayboldu. Cebinden çıkardı bir mendille yüzünü ve boynunu sildi. Yakında evimde olacağım diye düşündü, hiçbir şey olmayacak. Bayan Duner bugün Farnholm'e gideceğimi randevu defterine kaydetmişti. Kimse, hatta o adam bile, yaşlı avukatını toplantıdan evine dönerken öldürmek için adamlarını göndermez. Bu çok riskli olur. Bir şeylerin yanlış gittiğini fark edeli yaklaşık 2 sene olmuştu. hatırı sayılır bir miktardaki para için kefil olan İsveç Ticaret Odası'na ait sözleşmelerin kontrol edilmesiyle ilgili sıradan bir işle meşguldü. Polonya'daki türbinler için yedek parçalar, Çekoslovakya için biçer döverler. Küçük bir detay söz konusuydu, bazı sayılar uyuşmuyordu. Muhtemelen baskı hatası olduğunu, belki bir yerlerdeki iki rakamın karıştığını düşünmüştü. Hepsini tekrar incelediğinde bunun bir yanlışlık değil, kasıtlı yapılan bir şey olduğunu anlamıştı. Hiçbir şey eksik değildi. Aksine her şey doğruydu. Ancak sonuç korkunçtu. İlk düşüncesi buna inanmama yönündeydi. Ancak sonra bir suçu ortaya çıkardığından kuşkusu olmadığını kabul ederek, gecenin geç bir saati olduğunu anımsıyordu, sandalyesinde geriye doğru yaslanmıştı. Üstad sokaklarında yürümek için dışarı çıktığında şafak yeni sökmüştü. Stortorget'e vardığı zaman gördüklerinin başka bir açıklaması olmadığını istemeden de olsa kabul etmek zorunda kalmıştı. Farnholm şatosundaki adam, ticaret odasıyla ilgili büyük bir güven suistimalinin, vergi kaçakçılığının ve evrakta sahtecilik olayının sorumlusuydu. Bundan sonra sürekli Farnholm'den gelen bütün evraklardaki kara delikler için gözünü dört açmıştı. Her seferinde olmasa da çoğu zaman açıkları yakalamıştı. Suçun boyutu kafasına yavaş yavaş dank etmişti. Kayda geçirmekten kaçınamadığı kanıtları kabullenmemeye çalışmış fakat sonunda gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Öte yandan bu konuda doğru dürüst bir şey yapmış sayılmazdı. Bildiklerini oğluna bile anlatmamıştı. Bunun nedeni bilincinin derinliklerinde bütün bunların doğru olmadığına inanmayı tercih etmesi miydi? Kimsenin görünüşe göre vergi dairesinin bile hiçbir şeyden haberi yoktu. Belki de tamamen farazi bir sırrı ortaya çıkarmıştı. Ya da artık Farnholm şatosundaki adam hukuk bürosunun ana gelir kaynağı olmuşken her şey için çok geç miydi? Sis şimdi biraz daha yoğunlaşmıştı. Üstad'a yaklaştığında sisin kaybolacağını umdu. Bu şekilde devam edemezdi, bu çok açıktı. Farnholm şatosundaki adamın ellerine kan bulaştığını fark edeli uzun zaman olmuştu. Oğluyla konuşacaktı. Her geçen gün baltalanıp sulandırılsa da Tanrı'ya şükür İsveç'te hala hukuk kuralları geçerliydi. Kendi yaptığı göz yummalar da hukukun zayıflatılma sürecinin bir parçasıydı. Bu kadar uzun süre gözlerini kapatmış olması bundan sonra da sessiz kalmasını gerektirmezdi. Kendisini asla intihara sürüklemeyecekti. Birden far ışığında bir şey gördü ve frenleyerek durdu. Önce tavşan olduğunu zannetti, fakat sonra yolda bir şeyin durduğunu fark etti, uzun farları açtı. Yolun ortasında bir sandalye vardı, basit bir mutfak sandalyesi. Üzerinde insan büyüklüğünde bir kukla duruyordu, kuklanın yüzü beyazdı. Yoksa terzi mankenine benzetilmiş gerçek bir insan mıydı? Kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Sis far ışıklarında kıvrım kıvrım dönüyordu. Ne sandalyeyle üzerindeki kuklayı yok etmenin ne de içinde yükselen korkuyu görmezden gelmenin bir yolu vardı. Dikiz aynasını kontrol etti, hiçbir şey göremedi. Sandalye ve kuklaya 10 metre kalıncaya dek arabayı yavaşça sürdü, sonra tekrar durdu. Kukla yalnızca üstün körü giydirilmiş bir korkuluk değildi, şaşırtıcı derecede insana benziyordu. Benim için hazırlanmış diye düşündü, radyoyu kapattı, elleri titriyordu. Dikkatle etrafı dinledi. Yalnızca sis ve sessizlik vardı. Şimdi ne yapacağını bilmiyordu. Onu duraksatan şey ne sisin içinde ortaya çıkan sandalye ne de hayalete benzeyen kuklaydı. Bunların arkasında ne olduğunu bilmediği başka bir şey vardı. Belki de yalnızca kendi içinde var olan bir şey. ''Çok korkuyorum'' dedi kendi kendine ve bu korku salim kafayla düşünmeme engel oluyor. Sonunda emniyet kemerini çözüp kapıyı açtı. Dışarıda havanın ne kadar soğuk olduğuna şaşırdı. Arabadan çıktı ve gözlerini farların aydınlattığı sandalyeyle kuklaya dikti. Son düşüncesi kuklanın bir aktörün rolüne başlayacağı bir sahne düzenini anımsatmasıydı. Arkasında bir ses duydu ancak geriye dönemedi. Darbe kafasının arka tarafına gelmişti. Bedeni nemli asfalta çarpmadan önce ölmüştü. Saat 21.53'tü. Sis şimdi daha da yoğundu. İkinci bölüm. Rüzgar kuzeyden esiyordu. Dondurucu soğuğun hakim olduğu sahilin uzak bir köşesinde buz gibi esen rüzgarda ıstırap çeken bir adam vardı. Sırtını rüzgara vererek beklemeye devam ediyordu. Orada durur, elleri ceplerinde kımıldamadan kumlara bakardı. Sonra amaçsızca yürümeye başlardı, ta ki kül rengi alacakaranlıkta kayboluncaya dek. Köpeği de her gün kumsalda yürüyüş yapan kadın, gün doğumundan batımına kadar sahilde devriye gibi gezen adam için endişeleniyordu. Adam birkaç hafta önce kıyıya vurmuş bir gemi enkazı gibi birden çıka gelmişti. Kumsalda karşılaştığı insanlar normalde kadını selamlardı. Güz sonlarıydı, ekim bitmek üzereydi. Bu yüzden aslında nadiren birileriyle karşılaşıyordu. Fakat siyah paltolu adam kadınla hiç selamlaşmamıştı. O da önce adamın utangaç olduğunu zannetmiş, sonra kaba veyahut yabancı birisi olabileceğini düşünmüştü. Zaman geçtikçe adamın derin bir elem içinde olduğunu, kutsal bir yolculuk gibi olan kumsal yürüyüşleriyle kederine yol açan meçhul nedenden uzaklaşmaya çalıştığını anlamıştı. Yürüyüş biçimi kesin olarak değişkendi. Yavaşça, adeta oyalanır gibi yürürken birden canlanarak koşarcasına giderdi. Ona öyle geliyordu ki adamın hareketlerini yönlendiren bedeninden çok huzursuz ruhuydu. Cebindeki elleri de yumruk gibi sıkılı olduğuna emindi. Bir hafta sonra bu olayın arkasındaki gizemi çözdüğünü düşündü. Bu yabancı adam ciddi bir kişisel krizle yüzleşmek amacıyla tehlikeli bir nehir yatağında eksik bir haritayla yol almaya çalışan bir gemi gibi bu kumsalda karaya çıkmıştı. İçe dönüklüğünün ve huzursuz yürüyüşünün sebebi bu olmalıydı. Kadın her akşam romatizmaları nedeniyle erken emekli olan kocasına kumsalda yalnız başına dolaşan adamdan bahsetmişti. Bir defasında evde durmak kendisini daha mutlu etmesine ve dışarıya çıkması şiddetli ağrılara neden olmasına rağmen kocası da karısıyla köpeğine eşlik etmişti. Karısına o da hak vermişti. Ancak adamın davranışlarını o kadar sıra dışı bulmuştu ki, Skagen emniyetindeki bir arkadaşını arayıp karısıyla kendisinin gözlemlerinden söz etmişti. Dipnot Skagen, Danimarka'nın en kuzeyinde bulunan Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'nin farklı yoğunlukları nedeniyle birbirine karışmadan karşılaştıkları bir kıyı kasabası. Muhtemelen adam bir kaçaktı ve bir suçtan dolayı aranıyordu ya da ülkede az sayıda kalan akıl hastanelerinin birinden firar etmişti. Fakat polis yıllar içinde Danimarka'nın en uzak ucuna yolculuk yapan, birçoğu sadece huzur ve sükunet bulmak isteyen o kadar çok tuhaf karakterli insanla karşılaşmıştı ki arkadaşına bilgece bir öğüt verdi. Adamı kendi haline bırakın. İki denizin karşılaştığı yerle kum tepeleri arasında bulunan bu sahil, kimin ihtiyacı varsa ona ait bir toprak parçasına dönüşüyordu sürekli. Köpeğini gezdiren kadın ve siyah paltolu adam sonraki akşamlarda da gemiler gibi birbirlerinin yanından geçip gittiler. Sonra bir gün, tam olarak 20 Ekim 1993'te kadının daha sonraları adamın kayboluşuyla ilişkilendirdiği bir şey oldu. Rüzgarın esmediği nadir günlerden biriydi. Kara ve denizi tamamen sis kaplamıştı. Her yerde ortalıkta görünmeyen kayıp bir sığıra aitmişçesine sis sirenleri duyuluyordu. Bütün bu tuhaf ortam sanki nefesini tutmuş bir şey bekliyordu. İşte o zaman kadın siyah paltolu adamı gördü ve birdenbire olduğu yerde kaldı. Çünkü yalnız değildi. Yanında açık renkli yağmurluğu ve şapkası olan oldukça kısa boylu birisi vardı. Kadın yeni gelen kısa adamın konuştuğunu ve diğerini bir konu hakkında ikna etmeye çalıştığını fark etti. Kısa adam söylediklerini vurgulamak için cebindeki ellerini ara sıra çıkararak el kol hareketleri yapıyordu. Kadın ne konuştuklarını duyamıyordu fakat kısa adamın tavırlarından üzgün olduğu anlaşılıyordu. Bir süre sonra ikisi kumsalda yürümeye başlayıp sisin içinde görünmez olmuşlardı. Ertesi gün adam yine yalnızdı. 5 gün sonra ise ortadan kaybolmuştu. Kadın Kasım ayına kadar her sabah siyah paltolu adamla karşılaşmak beklentisiyle kumsalda köpeğini gezdirdi. Ama adam tekrar ortaya çıkmadı. Kadın onu bir daha hiç görmedi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.